Ayrım 32. Türkiye'de 5 sene. Liman Fonsan, ders sayfa 379. Son günler. 4 Kasım'da İstanbul'a ulaştım. Alman görevlilerin büyük kısmı Akdeniz Tümen Komutanlığı, Bahriye Komutanlığı, Türk Genelkurmayı'nın Alman başkanı ve üyeleri ve İstanbul civarındaki ihmal birlikleri bu anda Karadeniz'den Odessa'ya nakledilmektediler ve Ukrayna'dan memleketlerine geçeceklerdi. Sonraki günlerde İstanbul'da toplanabilenler aynı yol ile hareket ettiler. Henüz Türkiye'de bulunan bütün Alman subay ve birliklerinin emir ve komutasıyla bunların nakliye görevini Alman Başkomutanlığı bana verdi. Mahiyetinde bulunan subaylarla beraber başlangıçta Alman İslah Heyeti binası karargah olarak seçildi. Her tarafta demiryolu ulaşımında düzensizlikler meydana gelmesinden ve kömür yokluğundan dolayı Suriye'den ve imparatorluğun diğer uzak mevkilerinden hareket eden subay ve birlikler ve farklı birçok heyetin İstanbul'a ulaşması ilk haftalarda çok yavaş oluyordu. 6. Ordu bölgesinden gelmesi beklenen yaklaşık 1200 mevcudunda Alman ve Avusturyalılardan oluşan grup birkaç haftayı daha yolda geçirecekti. Bu grup isteğime tamamen aykırı olarak otomobil kolları tarafından yardımcı olunan yaya yürüyüşüyle Anadolu içerisinden geçerek Karadeniz sahilinde bulunan Samsun'a harekete başlamıştı. Kasım ayının ilk yarısında ulaşan Alman subay ve erlerin bir kısmı Beyoğlu'nda ve bir kısmı da Anadolu yakasındaki yerlere yerleştirildiler. Boğazlar açıldıktan sonra Kasım ayı ortalarına doğru İtilaf Devletleri filosu İstanbul önünde gözüktü ve bir müddet sonra karaya İngiliz-Fransız birlikleri çıktı. Düşman askerlerinin İstanbul'a girmesi üzerine Beyoğlu bir Türk şehrinden çok bir Rum şehri manzarasını almıştı. Evlerin çoğuna Yunan bayrakları asmışlardı. Bando eşliğinde geçen itilaf askerlerinin önünde birçok Levanten yürüyor, subay ve erlere çiçekler atıyor, sevinç çığlıkları atarak şapkalarını havaya fırlatıyor, birbirleriyle kucaklaşıp sevgi gösterilerinde bulunarak yürüyorlardı. 19 Kasım'da aynı gün General von Lente ile kendisinin şimdiki kurmay başkanı Yarbay von Egling ve Alman askeri heyeti karargahının büyük bir kısmı Odessa veya Nikolayev üzerinden Ukrayna'dan geçerek Almanya'ya dönmek üzere bir Türk gemisine binmişlerdi. Ben ve subaylarım Anadolu yakasındaki Moda'ya geçtik. İtilaf Devletleri heyeti ve Türk görevlilerinden oluşan mütareke komisyonu, bütün Alman subay ve erlerinin İstanbul'un Avrupa yakasını terk ederek Anadolu yakasında ikamet etmelerini tebliğ etti. İstanbul'da ortaya çıkabilecek bir çatışma ancak bu şekilde bertaraf olunabileceği için böyle bir tedbir alınması yerinde bir karardı. İstanbul'a gelen İngiliz askeri görevliler, Alman birliklerine ait bütün işleri üstlenmişti. İngiliz Selanik Ordusu Kurmay Başkanı General Curry ile 13 Kasım'da Beyoğlu'nda Alman askerlerinin nakliyatı hakkında görüşme yaptım. Ve kendisinin benimle tamamen aynı fikirde olduğunu gördüm. Bu zatın gidişinden sonra İstanbul'daki İngiliz Kurmay Başkanı General Füller, gelecek için alacak kararların yerine getirilmesini üstlenerek bu müşkül ve karışık işi kendi gücü nispetinde halletmeye çalıştı. Köstence'den ve Romanya'dan nakliyat yapmak bu memleketteki karışık durum sebebiyle imkansızdı. Odessa ve Ukrayna'dan ise bir müddet devam ettikten sonra Kasım ayında Ukrayna'da büyük çatışmalar başladığından ve trenler çok fazla gecikmeye uğradığından güvenilir olmadığı yönde ihtarda bulundum. Suriye'den ve Filistin'den gelen Alman askerlerinin bu mevsimde Ukrayna üzerinden uzun sürecek olan geri dönüş yolculuğu aslında doğru da değildi. Çünkü güneydeki sıcak iklimden gelen askerlerin kışlık elbisesi yoktu. Karadeniz'den geçip giden son kafile Kiev'e ancak birkaç haftada ulaşabilmişti. Çünkü tren aktarma mahalleleri arasındaki mesafeyi yürüyerek aşmak mecburiyetinde kalmışlar ve bazı mahallelerden muharebe ederek geçmeye mecbur kalmışlardı. Yıldırım Orduları grubuna mensup Alman birliklerin sırtında Rusya iklimine uygun elbise mevcudu son derece yetersizdi ve bu yolun hastalıktan birçok telafi edilmesine sebep olması muhakkaktı. Suriye ile İstanbul arasındaki iklim ve sıcaklık farkı askerleri o kadar etkiledi ki İstanbul'a ulaştıktan sonra 4 hafta içinde bu birliklerden soğuk algınlığı sebebiyle 80 kişi öldü. Haydarpaşa'daki büyük Alman menzil hastanesi 1200 hasta ile dolmuştu. Ukrayna üzerinden gidilmesinden vazgeçilmesi hakkında İngiliz Fevkalade Komiseri Amiral Calthorpe nezdindeki teşebbüslerin, sıhhiyecilerin de benimle aynı görüşü belirtmeleri sayesinde kabul edildi. Bundan sonraki nakliyatın gemilerle Almanya'ya yapılması kararlaştırıldı. Fakat gemi ve kömür kıtlığı vardı. Nakledileceklerin sayısı da 10 bin kişiye ulaşıyordu. 9 Aralık'ta Moda'da Türk Harbiye Nazır Vekilinden Ukrayna bandıralı Tiger gemisine binerek hemen Ukrayna üzerinden Almanya'ya hareket etmem hakkında emir aldım. Alman birliklerin emir ve komutası ve nakilleri işinin bana verilmiş olduğunu ve Türk Harbiye Nezaretinin tebligatına uymak mecburiyetinde olmadığımı Amiral Kaltorp'a bildirdim. Söz konusu emir bu sebeple yerine getirilmedi. Benim Büyükada'ya ve diğer Alman subay ve erlerin de ikinci bir emre kadar Büyükada ve diğer adalara gönderilip iskan edilmesi gerektiği 19 Aralık'ta bana tebliğ edildi. Memleketlerine nakledilmek üzere gemilere bininceye kadar adalarda ikamet etmek üzere Alman birliklerinin büyük kısmı kısa sürede adalara nakledildi. Yalnız Alman teşkilatının idari heyeti ve küçük bir kısmı İstanbul'un Anadolu yakasında kaldı. Irak'ta 6. Ordu'da istihdam edilmiş olan Alman ve Avusturyalılar 1919 Ocak ayı başında nihayet Samsun'dan vapurla Haydarpaşa önüne ulaştı. Anadolu içlerinde yaptıkları yürüyüşün eziyet ve zorlukları ile iklim şartlarının tesiriyle bunlar da Samsun'da birkaç arkadaşını kaybetmekten dolayı üzgündüler. Doğruca Kuzey Denizi'ndeki Alman limanlarına gitmek üzere hazırlanan 5 büyük gemiye binmek için hazırlanmamız 24 Ocak 1919'da bize bildirildi. Bu gemiler çoğunlukla Alman mürettebatlı Etta Rickmers, Lili Rickmers, Patmos, Kertira ve Akdeniz vapurlarıydı. Bunlar uzun seyahat için hazırlandıktan sonra 27 Ocak'ta 120 subay ve 1800 erle beraber İstanbul'u ilk terk edecek olan Etta Rickmers vapuruna bindi. Gemilerin birbirini 2 günlük arayla takip etmesi ve Cebeli Tarık'ta sırayla birer birer kömür almaları kararlaştırılmıştı. Alman İslah Heyeti'nin idari kadrosu son hareket edecek olan Akdeniz vapuruyla nakledilecekti. 29 Ocak öğleden sonra saat 4'te Etta Rickmers Haydarpaşa rıhtımından ayrılarak denize açıldı. 30 Ocak öğleden önce ansızın çıkan bir fırtına ile gök gürültüsü ve şimşekler arasında Çanakkale'den geçtik. Eski büyük mayın tarlası içinden geçen yol özenle işaretlenmişti. Şiddetli rüzgarlar ve büyük dalgalarla çarpışmış olan Etta Rickmers 3 Şubat akşamı Malta'ya ulaştı. Malta'da durmamız tasarlanmamış olmasına rağmen geminin kaptanı Marsa Sirocco limanına ulaşmasından birkaç saat önce aldığı telsiz telgraf emrine uyarak limana girdi. Bu limanda yaklaşık 3 hafta kadar demirleyecektik. 25 Şubat sabahı gemi Cebeli Tarık'a kadar gidebilmesine yetecek kömürü almak üzere Malta'nın bir iç limanına gitmek emrini aldı. Uzun süreli beklemenin getirdiği ümitsizlik ve karamsarlık üzerine bu haberi ilan ettiğim vakit gemide büyük bir sevinç yaşandı. Herkes 14 güne kadar vatanına kavuşacağını zan ve tahmin ediyordu. Kömür alınacak limana gelince bana karaya çıkmam bildirildi. Yiyecek ve sıhhi hususlar hakkında kendisine daha önce yazılı olarak müracaat ettiğim valiyle görüşmek için istendiğimi zannediyordum. Bir İngiliz deniz subayıyla beraber motor bota binip karaya çıktığım zaman savaş esiri olduğumu söylediler. Yaverim ve hizmetçim vapurda kalmış ve aynı gün Cebeli Tarık üzerinden Almanya'ya hareket etmişlerdi. Bizim Malta'da tutuklanmamız esnasında Alman askerlerinin nakline tahsis olunan diğer gemiler de İstanbul'da alıkonulmuşlardı. Sonra aradan çok geçmeden Bremen ve Hamburg limanlarına hareket edebildiler. Nakledilebilecek durumdaki hastalar ise hastane gemileriyle bir İtalyan limanına ve oradan hasta trenleriyle Almanya'ya sevk edilmişlerdi. 21 Ağustos'ta Ivy adlı İngiliz savaş gemisiyle Malta'yı terk ederek Venedik, Verona, Innsbruck üzerinden Almanya'ya döndüm. Son söz. Yukarıdaki hikayelerle ben çoğunlukla gerçekleri anlattım. Şimdiki zamanı göz önüne alarak elimdeki belgeleri ancak bazı olaylar hakkında izahat verecek derecede kullandım. Başka türlü bir görüş ancak gerçekle hayal birbirinden ayrılabildiği zaman ileri sürülebilir. Türkiye'de mesuliyetli, yüksek bir makamda 5 senelik askerlik hizmetin mazinin sayfalarına geçmiş bulunuyor. Bu durum bana istenilmiş olanla muvaffak olunan hakkında yorum yapmak selahiyetini veriyor. Almanya'nın savaştan önce Türkiye'nin her yönden gelişmesi hususunda ondan beklediği ve çeşitli bakımlardan kendisinin yardım ve desteğiyle himaye ettiği şeyler haddinden fazla olmakla beraber yapılabilmesi büsbütün imkansız değildi. Almanya'nın savaş sırasında müttefik sıfatıyla Türkiye'den talep ettiği şeylerden İktisata ait olanların büyük kısmı yerine getirilmedi. Almanya'nın askerlik noktasında da Türkiye'nin iştiraklı faaliyetinden beklediği şeyler haddinden fazla olduğundan yerine getirilmesi imkansızdı. Türkiye yalnız boğazları savunmak, uzaklarda bulunan geniş hudutlarını himaye ve muhafaza etmekle kalmayarak Mısır'ı zapt edecek, İran'a bağımsızlığını kazandıracak, Kafkasya'da bağımsız devletler kuracak, mümkün olursa Afganistan üzerinden Hindistan'ı tehdit edecek ve en sonunda Avrupa cephelerinde faal yardımda bulunacaktı. O zamanki askeri idare altında bulunan Türkiye, takip ettiği hedefleri ve maddi imkanlarını birbiriyle uyumlu hale getirmeye başaramadığından dolayı en büyük sorumluluk onun üzerindedir. Almanya orada Türkiye'nin silahlı kuvvetleriyle ve imkanlarıyla neler yapabileceğini serinkanlılıkla açık ve kesin bir şekilde değerlendirmede hatalı davrandığından dolayı kabahatlidir. Binbir Gece hikayesine yahut Arabistan çölündeki seraba saplanan fikirler bizim memleketteki takdir ölçüsünün hassaslığına halel getirmiş görünüyor. Liman von Sanders. Liman von Sanders'in Türkiye'de 5 sene isimli kitabı hakkında askeri tarih encümeninin açıklamaları. General Liman von Sanders'in hatıratı, Dünya Savaşı tarihimizin bir özeti demek olduğu için faydalıdır. Ancak eserde bazı esaslara ve teferruata ait bazı yanlışlık ve hatalar göze çarpmaktadır. Bundan başka savaştan önce ve savaş sırasındaki Türk-Alman ortak çalışmasına ait anlattıklarında eski Osmanlı mareşalinin hiç olmazsa kesin bir tarafsızlık takip etmesi arzu olunurdu. Bütün bunları birer birer inceleyip açmaya kalkışmak yeniden bir kitap yazmak demektir. Bu sebeple encümen eseri okuyacak kişileri yanlış anlamalara sevk edebilecek bazı noktaları açıklamakla yetinmiştir. Açıklığa kavuşturulması gereken maddeler. 1. Alman askeri heyeti meselesi. Liman von Sanders'in Türkiye'ye gelmesine sebep olan durum şu şekilde özetlenebilir. Balkan Savaşı felaketinden sonra her nasılsa bir Alman askeri heyetinin gelip bizi ıslah etmesinden başka çare olmadığı fikri oluşmuştu. Öteden beri Alman subayları eğitmen ve danışman olarak bulunmuşlar ve orduyu varlıklarından az çok faydalanmışlardı. Gollet, Imhoff, Detfort, Oschel, Ober ve benzeri kişilerin faaliyetleri öğretim sahasına geçmedi ve eğitim ve öğretim hususundaki etkileri öğrencilerine münhasır kaldı. Gerek bu öğrencilerin ve gerek Almanya'ya tahsilini tamamlamak için gönderilerek geri dönen subaylar vasıtasıyla ordunun modern ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde yetişmesi uzun zaman alacağı kabul edildiğinden eğitim, öğretim, teşkilat ve hazırlık noktalarında seri bir ilerleme kaydetmenin ancak Alman öğreticilerinin aynı zamanda orduda ve genelkurmayda fiilen iş başına geçmeleri ve bir Alman askeri heyetinin kontrolü altında bulunmaları şartıyla mümkün olacağı Alman ateşi militeri tarafından ileri sürülüyordu. Öyle düşünülüyordu ki bize gelecek olan Alman subayları öğretmenlik ve müşavirliklerde kullanacakları yerde genelkurmayda şube müdürlüğü, kurmay başkanlığı, kolordu tümen ve alay kumandanlıklarında istihdam edilecek olurlarsa neticesiz teklifler ve uzun raporlar yüzünden vakit kaybı yerine fiilen iş görülerek orduya daha seri ve emin bir ilerleme sağlayabileceklerdi. Bu düşünceyle Alman askeri heyetine büyük ümitlerle bakılıyordu. Bundan dolayı heyetin bütün icraat ve isteklerinin her yerde memnuniyetle kabul edilmesi çok tabiydi. Bu sebeple Liman von Sanders'in eserinde kendisinin orada burada uğradığını farz ve zannettiği mukavemetler gerçekte ilerlemeye çok açık ve hevesli olan Osmanlı askeri heyetince zorluk çıkarmak için kasten yapılmış olmaktan çok uzaktır. İnsan, hayvan, askeri malzeme ve arazice büyük zayiatla sonuçlanan iki savaştan, Trablusgarp ve Balkan, sonra devletin elinde kalan birlikler ve askeri kurumlar düşkün, kırık dökük bir haldeydi. Askerin elbise, ayakkabı ve teçhizatı çok noksan olduktan başka, cephelerden dönen birliklerin önemli bir kısmı yeni uygulanan teşkilat ve strateji sebebiyle garnizonlarına bile henüz tamamen yerleşememişlerdi. İşte bu karışıklık zamanında idi ki, Liman von Sanders ve beraberindekiler bizi kolumuzdan tutup kaldırmak düşüncesiyle iyi niyetle çağrılmışlar ve yine iyi niyetle karşılanmışlardı. Bundan dolayı eserin birçok bölümünde bahsettiği zorluk ve engellemeler kısmen doğru olsa da bunlar da ancak istemeden yapılmış ve doğal hallerden ibaret olabilirdi. Çünkü başlangıçta Alman heyetine bilerek zorluk çıkarmayı gerektirecek bir sebep düşünülemezdi. Böyle bir düşünce sonradan ortaya çıktıysa Bunu da maalesef sadece kendileri ortaya çıkardılar. Liman von Sanders, ülkemizde bir barış ve dört savaş senesi bulundu. Gerek kendinin ve gerek Alman mahiyetinin yapıp ettikleri de bilinmektedir. Karanlıkta kalan noktaları da şimdi bu kitaptan takip edebiliriz. Eğer Liman von Sanders ve askeri heyeti başarılı olamadıysa bu, bizden gördükleri mukavemeti zorluktan çok ihtiyacımız olan durumu iyi niyetle inceleyerek İslahına çalışmamalarından ileri gelmiştir. İşte asıl bu halisane olmayan hareket tarzı yüzündendir ki İslah heyeti bizde ne barış vakti ve ne de savaş esnasında istenilen ölçüde başarılı olamadı. Balkan Savaşı'ndan sonra ordumuzda en esaslı icraat yeni teşkilatımız olmuştu. Memleketimiz rediflerin ilgası, seri ve emin bir seferberlik, toplanmaya müsait mıntıka ve ordu merkezleri kurmak gibi genel hatlardan ve daha bazı önemli teknik tertibattan ibaret olan bu çok mühim ve Dünya Savaşı'nda kıymetini gösteren teşkilatı Mareşal Ahmet İzzet Paşa Hazretleri ile Balkan Savaşı derslerinden istifade etmiş olan kurmay subaylarına borçludur. Alman askeri heyeti memleketimize geldiği zaman bu şah eseri hazır bulmuşlardır. Bahsi geçen teşkilat ile aynı zamanda seferberliğimizin esasları daha basit bir şekilde kurulmuş olduğundan Almanların nezareti altında 1914 senesi için yazılmış olan geçici seferberlik talimatı orduya büsbütün yeni şeyler söylemiyordu. Ordunun seferberlik hazırlıklarına gelince bu husus hatta daha savaştan önce tamamen Osmanlılardan oluşan kolordu ve tümenlerin kurmay heyetleri tarafından yalnız İstanbul'daki 1. kolordunun kurmay başkanı Alman'dı, hazırlanarak icra edilmiş ve bu yapılırken de Balkan Harbi'nde görülen önemli hatalar düzeltilebilmişti. Bunu söylemekle Liman von Sanders ve heyetinin bizdeki hizmetlerini inkar etmek istemiyoruz. Aksine heyetin bilhassa Harbiye Nezaretimizin modern ihtiyaçları ile uyumlu bir şekilde reforme edilmesi, Genelkurmay Başkanlığı'na asıl ve yüce vazifelerinin iade edilmesi imkanını temin etmesi, 1. kolordumuza mensup çeşitli birliklerin ciddi bir şekilde talim ve terbiyesi, mevcut olan atış okulları ve diğer talim kurumlarının tanzim ve idaresi, savaş sırasında tayyare birlikleri ve diğer teknik teşkilatlarla ordumuza kıymetli yardımlar yaptıkları ve özellikle Almanya ile bağlantının kesik olduğu sırada bizdeki silah ve mühimmat fabrikalarının islahı vesaire gibi mühim işler memleketimizde şükranla anılmaktadır. 2. Türkiye'nin Dünya Savaşı'nda yapmış olduğu hizmetlerin takdir edilmesi meselesi. General Ludendorff, hatıratında Osmanlı milletinin vasıflarını küçük görüyor ve Avusturya-Macaristan Devleti ile beraber Osmanlı Devleti'ni cenazeye benzetiyor. Bu zatın Osmanlı ordusu içinde iyi şeyler düşündüğü söylenemez. Hatta ordunun ara sıra kazanmış olduğu başarıların sırf Alman general ve amirallerinin sayesinde olduğunu bile söylemektedir. Liman von Sanders de aynı fikirdedir. Yalnız Sina cephesi ve 8. kolordu eski komutanı Baron von Kress, Osmanlı millet ve ordusunun bu büyük savaşta müttefiklerine yapmış olduğu hizmeti hiç olmazsa düşmanlarımız kadar takdir ve beyan etmekle hakkını teslim etmektedir. Sonradan Asya Muharipleri Cemiyeti'nin yayın organı olan bir dergide rastladığımız yazılarında şöyle diyor. Türkiye'nin Dünya Savaşı'nda gösterdiği kudret, gerek genel durum ve gerek birliklerin ferdi kabiliyetleri itibariyle değerlendirilirken, arkasında kaybedilmiş 3 savaşla bir ihtilal bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye'nin bahsedilen bu savaşlarda subay, er ve savaş malzemesi açısından ağır kayıplara uğradı ve ciddi bir çalışmaya rağmen bütün bu olayların sebep olduğu zararları telafi için yeterli bir zamana sahip olmadığı da gözden uzak tutulmaması gerekir. Türkiye, Dünya Savaşı'na girdiği zaman hazineleri boş, ordu birliklerinin büyük kısmının kıyafeti noksan, silah ve teçhizatı yıpranmış, mühimmatı yetersiz, erzak ambarlarının durumu kötü ve subay kadrosunun en kıymetleri Balkan Savaşı'nda mahvolmuş bir halde bulunuyordu. Savaş sırasında ise tecrübeli ve en iyi bir şekilde yetiştirilmiş, sorumluluğu severek üstlenmeye hevesli, görev bilince yerinde subaylara olan ihtiyaç ve bu konudaki eksiklik kolayca giderilecek gibi değildi. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurursak, Türkiye'nin her şeye rağmen ve bilhassa Dünya Savaşı'nda ifa ettiği hizmetlere hayret edip takdir etmekten kendimizi alamayız. Gerçekten de Balkan Savaşı'ndan sonra Yeniden düzenlenip İslam'a başlanmış olan yeni Osmanlı ordusu, mükemmel bir savaş aleti olmak için nispeten uzunca bir barış dönemi ve eğitim devresine muhtaçtı. Bunun böyle olduğunu herkesten iyi Alman asker heyetinin bilmesi lazımdı. Dünya tarihinde asırlardan beri galip veya mağlup sayısız savaşlarla yıpranmış hiçbir millet, dünya savaşında Osmanlıların yaptığından fazla fedakarlık ve kahramanlık gösteremez. Yorgun ve fakir Osmanlı milletinin ve çoğunluğu eğitimsiz, donanımsız, kıymet ve silah bakımından düşmanlarından zayıf bir durumda olan Osmanlı ordusunun, dünya savaşı esnasında pek çok cephede gayet üstün düşman kuvvetlerine karşı gösterdiği olağanüstü direncin askeri tarihte benzeri azdır. Osmanlı ordusunun bu dehşetli savaşta gösterdiği kahramanlıkları sayısız olayları anlatarak açıklamak isterdik. Fakat başta da söylediğimiz gibi bu maksat için büyük bir kitap yazmak niyetinde değiliz. Bunun için yalnız aşağıdaki birkaç delil kaydedilmekle yetinildi. A. Osmanlı Devleti her türlü imkansızlığa ve parasızlığa rağmen Dünya Savaşı sırasında 150 bin insandan oluşan barış zamanındaki ordusuna seferberlikten itibaren 2 milyon 700 bin ikmal eri ilave ederek toplam 2 milyon 850 bin neferi silah altına almıştır. B. Silah altına alınan bu 2 milyon 850 bin nefer mevcudundan şehit, yaralı veya hastalıktan vefat edenlerle kayıpların ve savaşın sebep olduğu musibetlerden ileri gelen diğer zayiatın ilavesiyle yukarıdaki toplam birkaç misli artacaktır. Savaş zayiatımız vefat ve mağlul olarak 1 milyona ulaşır ki sadece bu zayiat yükünü bu savaşta bizim nasıl bir fedakarlık azmiyle hareket ettiğimizi ispatta yeterlidir. C. Osmanlılar 2 milyon 850 bin insanı seferber etmekle bütün savaş boyunca çeşitli cephelerde herhalde bir iki misli düşman kuvvetini üzerine çekerek bunları Avrupa cephelerinden uzak tutmuştur. Bu iddiayı sağlamlaştıracak çok açık misaller bütün cephelerimiz için kolaylıkla bulunabilir. D. Osmanlı millet ve ordusunun dünya savaşında gereği kadar faaliyette bulunmadığı ve kendini gösteremediğinden de bahsediliyor. Geçirdiği felaketli harplere ve ihtilallere rağmen Türkiye'nin içeride ve dışarıda parasız, trensiz, fabrikasız ve yolsuz bir şekilde bütün dünya savaşı boyunca harbe devam edebilmiş olması, Türkiye'nin faaliyeti ve savaşa katkıda bulunmasından başka neye delalet eder? İnsaf sahibi ve değer bilir bir düşmanımız olan Kütülenmare'de İngiliz ordusunun komutanı Townsend, Irak seferi General Townsend'in Irak Seferi adlı eseri Yeditepe Yayın Evi tarafından hazırlanmaktadır. E.N. İsmindeki son eserinde şöyle diyor. Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, bu ifademin altını çiziyorum, savunmada Türk askeriyle mukayese edilebilsin. Almanların savunmada gayet iyi oldukları kabul edilebilir. Fakat siperlerde bulunduğu zaman onlar Türklerle mukayese edilemez. Buna bir örnek olarak Gelibolu savaşlarını gösterebilirim. Orada bizim gemi ateşlerimizle birçok zayiata uğrayan birlikler eğer Alman olsaydı yerlerinde kalamazlar ve derhal Türklerle değiştirilirlerdi. Halbuki Türkler bütün muharebe boyunca yerlerinde kaldılar. Irak cephesi gibi nispeten sönük bir savunma için bu övgüyü layık gören Townsend'in Çanakkale'yi savunan askerler için bunun birkaç mislini esirgemeyeceğine şüphe edilmemelidir. E. Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar sadece savaş meydanlarında kendilerini göstermekle kalmayıp hayati fonksiyonlarını imarat, inşaat ve tesisat sahalarında da fazlasıyla ispat etmişlerdir. Biz burada buna dair bir fikir vermek için yalnız Suriye, Filistin ve Sina'da yani Anadolu'dan en uzak olan bölgelerde çok yetersiz imkanlarla yapılan şeyleri kaydetmekle yetineceğiz. Demiryolu hatları 1. Hicaz demiryolu hattının son noktası olan Sele'den itibaren Tulkerem, Remle, Sebzafir, Avce, Biyer'in demiryolu hattı 264 km. 2. Gazze demiryolu hattı 39 km. 3. Deir-i Asdit Havç demiryolu hattı 13 km. 4. Tulkerem, Keftikara şubesi hattı 26 km. 5. Gazze Meşe Ormanı hattı 30 km. 6. Baalbek Selika hattı 15 km. 7. Bazı Dekovil hatları 20 km. Toplam 407 kilometre. 2 sene içinde yeni açılan şose yollar. 1. Rayak, Şam, Kuneytara, Cisri, Benat-ı Yakup, Taberiye, Nasır'a, Kudüs, Sebi, Hafyörül, Lavce, Biyer'in 1. Habra Büyük Ana Yolu, 570 kilometre. 2. Rayak, Haceye, Raşye, Cavuna Ana Yolu. Yalnız 40 kilometresi Rayak Sabin kısmı şose haline konabilmiştir. 100 kilometre. 3. Eriha Amman Ana Yolu, 78 kilometre. 4. Dera, Erbil, Cisrül Mecami Ana Yolu, 70 kilometre. 5. Halep, Katma, Mamure Ana Yolu, 174 kilometre. 6. Gülek Boğazı, Pozanta Ana Yolu, 71 kilometre. 7. Latarun, Harar, Cevlis Ana Yolu, 37 kilometre. 2 sene içinde toplam 1100 kilometre. İşte inşa edilen bu eserler Osmanlı milletinin yalnız bir muharebe cephesinde gösterdiği faaliyeti gösterir. Aynı açıdan bakarak Irak, İran ve Kafkas cephelerine göz atacak olursak Osmanlı ordularının buralarda senelerce harp kudretini göstermiş olmaları hayretle karşılanır. Ruslar barış devresinde geniş demiryolu hatlarını Sarıkamış'a kadar indirmiş ve savaş zamanında bir sahra demiryolu hattı için gerekli bütün malzeme ve projeleri burada hazırlamıştır. Buna karşılık Erzurum, Trabzon'dan yani sahilden 260 kilometre, Ulu Kışla'dan yani en yakın demiryolu istasyonundan 800 kilometre uzakta bulunuyordu. Karadeniz'e tamamen ve sürekli olarak hakim olamadığımız için Erzurum cephesinde bulunan 3. Ordu'nun baştan beri her türlü ihtiyacı işte bu 800 kilometrelik yolu aşmak mecburiyetindeydi. Ruslar ise ileriye doğru ilerledikleri ölçüde Sahra Demiryolu hattını da ilerletiyorlardı. Buna karşılık biz çok uzun bir kara menzil hattı üzerinde araba, at, hatta köylü kadınlarımızın sırtında mühimmat, erzak ve malzeme naklettik. İşte savaşı 4 sene ancak bu şekilde sürdürebildik. Irak'taki ordumuzun gerisinde en yakın demiryolu noktası olan Resulayn ve daha sonraki Nusaybin'den Musul'a 200 küsur kilometrelik bir karayolu ve buradan Bağdat'a 350 kilometrelik mesafede ilkel bir vasıta olan kelekle sağlanan nehir yolu bağlantısı vardı. Bundan daha kötüsü birliklerimiz savaşın başlarında Bağdat'ın 450 kilometre güneyinde yani en sonuncu demiryolu istasyonundan 1090 kilometre mesafede savaşmışlar ve Bağdat'ı ancak 1917'de yani savaşın başlamasından 2 sene sonra terk etmişlerdi. Buna karşı İngilizler Hindistan'dan ve İngiltere'den Basra'ya ve buradan harp cephesine kadar mükemmel bir vapur nakliyatından başka daima ordu ile beraber yavaş yavaş ilerleyen bir de demir yolu hattına sahiptiler. İşte böyle son derece uygunsuz şartlar altında harbe bir defa girdikten sonra genel hedefleri yakalamak noktasında müttefiklerine karşı Türkiye kadar sadakat ve fedakarlık göstermiş ikinci bir milletin gösterilmesi zordur. Almanya ve Avusturya'dan bize yapılan fiili yardımlar çoğunlukla bahis konusu oluyor. Gerçek olan şudur ki her iki memleketten bize gelmiş olan topçu, uçak, telgraf, telefon ve diğer askeri sınıflara mensup yardımcı birliklerle piyade sınıfının toplamı ancak 10 bin kişiye ulaşır. Halbuki biz bu sayının belki 15 mislini ülke dışındaki müttefik cephelerine göndermiştik. Bulgarlar Dünya Savaşı sırasında alınacak her yeni karardan önce pazarlık masasına otururlardı. Biz ise daha talepte bulunulmadan yardıma hazır olduğumuzu bildirmeyi mertlik zannediyorduk. İşte bugün sadakat ve fedakarlıklarımızın mükafatı olarak elde ettiğimiz tek şey, sonsuz zayiattan sonra sınırsız bir kadir kıymet bilmezdi. 32. ayrımın sonu sayfa 397.